Merhabalar, Terzim Analiz Platformu tarafından düzenlenilen Uzmanına Sor Podcast serimizde bugünkü konuğumuz Doktor Murat Aslan. Sayın Aslan, SETA Vakfı'nda araştırmacı olarak çalışmakta. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Bugün podcast serimizde Sayın Aslan'ın Afganistan'a dair kıymetli değerlendirmelerini siz dinleyicilerimizle paylaşacağız. Hocam ilk sorumuz şu. Afganistan'da tam olarak neler oluyor? Genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden?
Aslında bu konu televizyonlarda, gazetelerde çok sık dile getirildi ama Afganistan çalışan insan sayısı az. Tarihsel süreci genel söylemlere genellikle bağlayarak ifade ediyorlar. Ve Afganistan'daki güç değişimini gücü üzerinde toplayan üzerinde okuma gibi bir şey var, eğilim var. Benim görüşüm şu, Afganistan'daki bu dönüşümü anlamak için Afganistan'daki toplum yapısını anlamak lazım tarihsel süreçle birlikte. Afganistan'daki çevre komşu ülkelerden kaynaklanan dinamikleri anlamak lazım. Afganistan'daki ideolojik eğilimlerin gelişimini ki Afganistan'da geçmişte kuvvetli sol ideoloji de meydana çıkmıştır. Örneğin halkçılar ve perçemciler dediğimiz bayrakçılar yani. İki ayrı eğilim vardır Sovyet desteğinde ortaya çıkmış olan ve Sovyet eğitimi almış subaylar, generaller hali hazırda Afganistan'da mevcut. Bunu da dikkate almak lazım ve genel olarak Taliban'a ruh veren ideolojinin ve dünya genelinde yükselen radikalizmin temellerini de dikkate almak gerekir. İşte bütün bunları bir araya getirdiğinizde Afganistan'da hani makus tarih midir, kader midir sorusuna cevap vermek lazım. Çatışmanın veya savaşın veya iç çekişmenin. Afganistan'da en az 32 dil konuşulduğu biliniyor. Ancak kimi kaynaklara göre, etnografik kaynaklara göre bu dil sayısının 47 olduğunu iddia eden var. Ama şunu da söyleyelim. Konuşulan diller aslında farklı dillerin türevleri ve bazı diller aynı etnisite içerisinde paylaşılırken bazı etnisitelerde tamamen farklı diller konuşabiliyor. Bölgeden geçen göç akımları veya imparatorlukların veya devletlerin seferleri büyük demografik kitleler bırakmış ve bir demografi karmaşası var. Bu karmaşada kimlik algısını eğer ele alırsanız Afganlık kimliği zaman içerisinde evet gelişmiş ancak mikro düzeye indiğinizde kimlik algısı o etnik grubun kimliğine sahip. Yani Tacikler Tacikim diyebiliyor veya işte Nuristaniler var hali hazırda bizi buraya İskender bıraktı şeklinde bir argümanla ortaya çıkabiliyor. Hazaralar var, Moğol olduklarının farkında. Genellikle Taliban taraftarları onları Türk olarak algılarlar. Dolayısıyla Moğol kimliği üzerinden Hazaraların kendilerini değerlendirdiğini ve ancak mezhebi ön plana çıkararak, yani Şiiliği ön plana çıkararak kimliklerini tanımladığını görüyoruz. İşte bakınız bütün bu karmaşa içerisinde Afganistan'da Taliban'ın Amerikan müdahalesi sonrasında devrilmesi, önce yer altına çekilmesi, Pakistan'a çekilmesi, Pakistan'da hali hazırda ve o dönemde mevcut olan ve medrese şeklinde isimlendirilen gayri resmi öğretim kurumlarında kendisine yeni kadrolar temin etmesi, elemanlamalar yapması, 2005-2006 yılından itibaren saldırıları bağımsız bir şekilde ve istediği noktada icra edebilme imtiyazını kendi bünyesinde hissettikten sonra da gayri nizami mücadeleyi özellikle Afgan hududuna yakın bölgelerde artıran bir Taliban var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ve tabii ki bazı koalisyon üyelerinin yapmış olduğu belki taktik seviyedeki belki bazen de stratejik seviyedeki hataların Afgan toplumu içerisinde nasıl algılandığı da çok önemli bir konu. Dolayısıyla olayı değerlendirirken bu algıların ne türden sonuçları oldu onu değerlendirmek lazım. Örneğin 2012 yılında Bagram'da Kur'an yaktı Amerikan askeri. Ve bunun neticesinde tüm Afgan toplumu bütün şehirlerde sokaklara döküldü. Amerikalıları protesto etti. Ne demektir bu? Zaten Amerikan varlığına yönelik tepki duyan kitlenin radikalleşmesi, Araf'ta olanların ise radikal örgütlerin argümanlarına hak vermesi anlamına gelir. Dolayısıyla Afganistan şu bu hale gelirken Afganistan'ın iç dinamikleri yanında NATO demek istiyorum ama NATO'dan çok Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu hatalara bakmak lazım. Karşılığında dağıtık halde bulunan Taliban ve diğer muhalif unsurların, sadece Taliban yok, icra ettikleri bu gayri nizami mücadelede çok akıllı yöntemler icat ettiler. Mesela propaganda tekniklerini ben doktora tezimde inceledim Taliban'ın. Henüz daha Amerikalıların veya NATO'nun veya koalisyonun herhangi bir Twitter hesabı yokken iletişim konusunda halka erişme istikametinde veya dış dünyaya bilinçli bir propaganda yapma istikametinde bir kanal yaratmamışken Taliban'ın vardı. Taliban mücadeleye başladığında eşeklerin sırtına bağlanmış olduğu radyo vericileriyle propaganda yayınları yaptı. Aynı yayını Amerikalılar Komando Solo ismi verilen uçaklarla Afganistan semalarından yapıyordu ve Afgan halkına radyoyu Amerikalılar dağıttı o dönemde. Yani Amerikalıların dağıttığı radyodan Taliban halka erişmeye çalıştı. Birinci kuşa kağıda dergiler basıp Afganistan'da ve Pakistan'da dağıtmaya başladı. Şimdi Taliban'ın iletişim stratejisini aynı zamanda merkezileşen bu yapısını dikkate alırsanız Amerikan hatalarının Taliban tarafından çok kolay istismar edildiğini görürsünüz. Bütün bunların yanında Afgan hükümetini de ele almak lazım. Çünkü Afgan Silahlı Kuvvetleri evet donatıldı, eğitildi ancak liyakata göre değil etnik kökene ve ilişkilere bakarak atamalara yapıldı. Basit bir örnek vereyim. Taliban Kabil'e girmeden önce Abdülgani 30 yaşında bir subayı ki general Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 30 yaş üsteğmen rütbesidir. Genelkurmay Başkanı yaptı. Yani bu acaba diğer subaylar, generaller tarafından benimsenir mi, kabul edilebilir mi? Ve nihayetinde bir orduyu ayakta tutan şey aynı zamanda inançtır, aynı zamanda adanmışlıktır. İşte Afgan ordusunda maalesef o ruh, bu etnik hususlar ve aynı zamanda yolsuzluk nedeniyle gelişemedi. Ve bu da Taliban'ın Amerikan geri çekilme söylemleri neticesinde işlerini kolaylaştırdı.
Geri çekilme demişken hocam, müttefik kuvvetlerinin elindeki tek opsiyon bu muydu geriye kalan? Bir de ek olarak şu anda hep 21. yüzyılın Vietnam'ı benzetmeleri yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz?
Şimdi ikinci soruyu önce cevaplayayım. Afganistan halen 16. 17. yüzyılı yaşayıp 20. 21. yüzyılın teçhizatını ve teknolojisini kullanan bir yapıda. Ne demektir bu? Afgan köyüne gittiğinizde 16. yüzyıldaki gelenek ve görenekler hali hazırda yaşatılırken insanların elinde hayal edemeyeceğiniz cep telefonları var. Şimdi bu durum nasıl bir ikilemle sonuçlanır? Bu ayrı bir tartışma ve araştırma konusu. Şimdi böyle bir toplum yapısı muhafazakarlıkla liberallik arasında uç noktalara evrilebiliyor. Sadakatler bir anda değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla Afganistan'da mevcut toplum yapısı, mevcut sistem şu anki Taliban yönetiminde dahi yaşayabilir mi derseniz ben yine belirsizlikleri ön plana çıkarırım. Çünkü Taliban da iktidarı net olarak ele geçirse de yıpranacak. Aynı muhafazakar anlayış Taliban'ı yargılamaya başlayacak. Nitekim Taliban çok bir hata yaptı biliyorsunuz. Geçen basın açıklamasında Zabiullah dedi ki biz uyuşturucu ekimini yasaklayacağız. Eskiden de böyle yaptık dedi. Bu en büyük hatasıydı Taliban'ın. İlk hatasıydı hatta. Neden? Çünkü Afgan köylüsü uyuşturucu ekimi, afyon ekimiyle hayatını kazanıyor. O toprak yapısında da domates yetişmez. Ve güç merkezleri işte güç merkezleri bu söylemin neticesinde artık Penşir Vadisi'nde hali hazırda zuhur eden örgütlenmeye katılma konusunda bir düşünmeye başlar. Bilmiyorum ikinci soruya cevap verebildim mi? Şimdi ilk sorunuz neydi? Hatırlatın.
Geri çekilme
zamanlı mıydı? Şimdi geri çekilme nihayetinde olacak bir gün. Yani onda bir sıkıntı yok ama geri çekilmenin yönetimi çok önemli. Bakın şu an benim elimde Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'la imzaladığı anlaşma var. Şu. Şimdi bu anlaşmaya baktığınızda Amerikalıların ısrarla vurguladığı bir husus ön plana çıkıyor. Biz Taliban'ı devlet olarak tanımıyoruz. Hemen hemen kaç kelime saymadım ama metnin kelime sayısının üçte biri bu şekilde ifadelerle dolu. Geri kalan yaklaşık üçte biri, dörtte biri de Afganistan'ın tekrar radikalliğin ve Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklerine tehdit olabilecek unsurlarına ev sahipliği yapmamasıyla ilgili kayıtlarla dolu. Burada. Yani seni tanımıyorum ve sen bu memorandumla beraber ülkende benim güvenliğime karşı hiç kimseyi muhafaza etmeyeceksin. Niye? Çünkü 11 Eylül sonrasındaki asli amaç El-Kaide'nin Afganistan'dan çıkarılmasıydı. Bu amacı gerçekleştirmek istiyor. Yani vazife başarıldı demek istiyor. Ancak şöyle bir diğer maddelere bakarsak geri çekilme sözü veriyor ve tüm yabancı güçler çekilecek diyor. Soru işareti bir. Eğer bu bir çekilme ise ve çekilmenin yönetilmesi gerekiyorsa Amerika Birleşik Devletleri milli seviyede başlatmış olduğu Taliban'la milli seviyede başlatmış olduğu görüşmede bütün müttefikler adına nasıl karar verebilir? Şimdi anlaşmayı eğer NATO misyonu yapmış olsa Taliban'la anlayabilirim. Ama Amerika Birleşik Devletleri yapıyorsa burada bir teknik hata var. İkincisi siyasi sürece vurgu yapıyor. Ama bu siyasi sürece yapılan vurgu hiçbir şekilde siyasi sürecin ne zaman başlayacağına ve nasıl icra edileceğine inmiyor.
Ya da hangi aktörler üzerinden?
Yani diyor ki Taliban Afgan iç müzakerelerini Afgan taraflarla yapacaktır diyor. Ona da tarih koymuş. 10 Mart 2020. Trump döneminde imzalandı çünkü. Peki o zaman soru işareti şu. Yani Taliban'la görüşecek olan kitle eğer meşru Afgan hükümeti ise burada o zaman Doha görüşmelerine neden Afgan hükümeti dahil edilmedi? Çünkü Afgan hükümeti Doha görüşmelerine sıcak bakmadı. Şimdi başka bir husus var. Afganistan'daki tüm askeri güçler, o da hem Amerikalıların hem müttefiklerinin, diplomatik olmayan sivil personel, düşünün inşaat işçisi bile bu tanımlamaya girer, özel güvenlik sözleşmeli personeli, danışmanlar ve diğer destek veren lojistik personel 14 ay içerisinde ayrılacak diyor. Şimdi yine müttefikler namına verilmiş bir söz var ve bu söz içerisinde Taliban'a o kadar geniş bir hareket sahası bırakılmış ki süreci yönetmek mümkün değil burada. O yüzden Taliban Türk askerinin havaalanında kalmasını istemedi. Çünkü elinde sağlam bir belge var. Ve hatta Taliban'a göre Kabil Havalimanı'nın yabancı güçler elinde olması Afgan hükümetinin bekası, yaşaması anlamına gelir. O yüzden istemedi. Şimdi de koşullar değişti. O da ayrı bir mesele. Ve örnek veriyorum. Mahkumların salıverilmesini burada ileri sürmüş. Peki, güzel. Eğer Afganistan'da meşru bir hükümet varsa, Afgan yargısı ceza vermişse, Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la imzalamış olduğu bir anlaşmayla Afganistan'daki mahkumların salıverilmesine yetkili midir, değil midir? Bu husus artırılabilir. O kadar fazla mesela Birleşmiş Milletler yaptırımları kaldırılacak diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler adına bir Anlaşma imzalıyor. Yetki var mı? Ben de uygulamayacağım diyor. Peki şu var, koşulu da işte Afgan devletiyle sen görüşeceksin, anlaşacaksın ondan sonra gibi bir ifade var. Şimdi bu kadar kötü hazırlanmış bir anlaşma, çünkü agreement diyor, bu anlaşma yani. Bu anlaşma bir süreç yönetmeyi zaten mümkün kılmaz. Eğer bir anlaşmada yoruma açık kaideler varsa o takdirde taraflar istismar eder.
Peki hocam, bu kadar tartışmalı maddelerin olduğu bir anlaşmada aslında ABD bir bu hamleyi yaparak, geri çekilme hamlesini yaparak Çin için de güçlü bir nüfuz alanı açmış olmuyor mu?
Şimdi zaten Amerikalıların yapmış olduğu en büyük hata bana göre stratejik geleceği görmemiş olmaları. Yanlış anlaşılmamasın. Stratejik derinlik demiyorum özellikle. Onun altını çizeyim. Çünkü stratejik derinlikle ilgili kavram her ne kadar hani iddia edilmişse de bana göre eksiklikleri olan bir iddiadır. Ama stratejik geleceği görmek lazım. Şimdi siz Orta Asya'nın Hindi Kuş Dağları eteğinde bir alanı düzgün bir geri çekilme anlaşması yapmadan ve daha sonra tesis etmiş olduğunuz sistem çöktükten sonra apar topar terk ediyorsunuz. Şimdi Çin, Rusya tabii ki bu durumu istismar eder. Çünkü şu an uluslararası literatürde olmamakla beraber benim yazmış olduğum bir yazıda ve bir konferans bildirisinde var. Gap filling, yani boşluk doldurma gibi bir kavram var. Nedir boşluk doldurma? Eğer bir devlet uluslararası hukukun gerektirdiği herhangi bir eylemi yapmaz veya boşta bırakırsa, ortada bırakırsa birileri onu dolduruyor bir şekilde. Rusya Suriye'de doldurdu. Rusya uluslararası hukukun flu olan bir alanını keşfetti. Özel askeri şirketlerle Libya'ya girdi. Şimdi Afganistan uluslararası siyasetin yeni boşluğudur. Ve burası bir şekilde doldurulacak. Çin nasıl dolduracak? Taliban'la görüştü. Çin'in kafasında ne var? Çin'in kafasında tabii ki Doğu Türkistan var. Çünkü radikal eğilimlerin Doğu Türkistan'a erişmesini istemiyor. Neden? Suriye'de hali hazırda 15 bin civarında aileleriyle beraber Ruslarla mücadele eden, biliyorsunuz, Uygur Türk'ü var. Bu insanların bir kısmının Afganistan'a, Taliban rejimine biat ederek gelmesi Çin'i kaygılandırıyor. İkincisi, işte yazdı şeyler, gazeteler, 2.2 trilyon dolarlık bir zenginliğin üzerinde, işlenmemiş zenginliğin üzerinde Afganistan diyor. Afganistan'ın şu an asıl zenginliği petrol ve doğalgaz değildir, değerli taşlardır. Volkanik arazi yapısı nedeniyle envai çeşit değerli taş var. Lütfen Afrika'daki elmas ticaretini hatırlayalım ve bunun Afganistan'daki uygulamasını Çinliler tarafından nasıl icra edilecek bir şöyle hayal edelim. Artı Çin Afganistan üzerine nüfuz sahibi olduğunda İran'a kadar ulaşabiliyor. İran'a zaten ilişkileri iyi. İran'a ulaşmak demek, Körfez'e ulaşmak demektir. Bu, Türkmenistan'a ulaşmak demektir.
Uşak ayrıca. Yol projesini nasıl etkileyecek?
Şimdi şu var, evvel sene, Covid'den önce Çin'e bir ziyarette bulundum. Ve Kuşak Yol Projesi'nin başladığı Chengdu şehrine gittik. Orada işte demir yolunun başlangıcı var. Ve çok büyük bir ticaret alanı var. Serbest ticaret alanı var. Yılda 600 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan bir alandan bahsediyorum. Yöneticisi geldi ve yöneticisi bana dedi ki işte biz dedi şöyle yaptık böyle yaptık. Çok güzel şeyler yapmışlar böyle. Tren yolları falan canlandırmışlar maketler üzerinde. Ben de merak ettim. Ya dedim çok özür dilerim dedim. Siz bu yolu Türkiye Cumhuriyetlerden geçirip Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi'ne, oradan Azerbaycan'a aktarıyorsunuz. Ve alternatif yollarınız var. Ama İran'ı düşünmemişsiniz. Neden dedim. Birincisi tabii ki Afganistan. Çünkü öyle bir yol Afganistan'da olmayı gerektiriyor. İkincisi, daha kısa çünkü. İkincisi, güvenlik. Üçüncüsü ve en önemlisi, Çin hiçbir zaman Deng Xiaoping'den miras aldığı politikayı terk etmiyor. Dış politikayı terk etmiyor. Nedir? Büyük güçleri ürkütme. İleri sürdüğü bir dış politika prensibi. İşte Afganistan'da eğer kendine müzayir bir yönetim olursa Çin kuşak yol projesini daha da kolaylaştırıcı bir vizyona sahip olabilir. İkincisi, Afganistan'dan yine Türkmenistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan, oradan Avrupa'ya erişecek bir Lapis Lazuli koridoru açıldı. Lapis Lazuli koridoru aslında kara ve demir yolu vasıtasıyla Afgan mallarının pazarlara akmasına müsaade edecekti. Aynı zamanda Pakistan olan bağımlılığı azaltmak adına ve Çin'e batıdan malları, malzemeleri getirecek. Bu çok önemli bir ayrıntı Afgan için. Neden? Şöyle düşünün. Afganistan'da tüp üretimi yok. Tek ısıtma kaynağı. Odun yok, kömür yok. Tek ısıtma kaynağı bildiğiniz LPG tüp. Benim çalıştığım dönemde fiyatı 70 Afganiydi. Bir polisin maaşı 450 Afganiydi. Bu çok büyük bir rakam. Şu an tüp şimdi 220 Afgani ve maaş artmadı. Yani tek kaynaktan ithal etmek aslında alternatif olmayınca maliyetli bir husus. İşte Çin açısından şu an Afganistan'da Taliban yönetimi aynı zamanda ucuz Çin mallarının Afganistan'a dolması anlamına geliyor. Amerika'nın yokluğunda Çin mallarıyla, kalitesiz mallarıyla Afganistan'ı işgal edebilir.
Yeni bir pazar.
Kesinlikle.
Peki Çin'den bahsettik, Rusya'dan da bahsettiniz aslında. İran ve Pakistan'dan bahsetmemek olmaz. Siz İran'la Pakistan'ın Taliban ile ilişkilerini gelecekte nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz?
Önce Pakistan'ı ele alalım. Pakistan Türkiye'nin kadim dostu olan bir ülke. Halkı da keza öyle. Şimdi bu Durant hattıyla ikiye bölünen Peştunlar Pakistan ve Afganistan arasında hep bir sıkıntı olmuştur. Ve genellikle Pakistan Afganlar tarafından itham edilir. Bütün etnisiteler tarafından. Neden? Çünkü Peştunlar açısından belki bir Peştunistan hayali ileri sürülebilir. Ama ben öyle bir Peştunistan hayalini dillendiren Peştun'la da ki çok görüştüğüm insanlar oldu muhtelif kademelerde rastlaşmadım. Yok yani öyle bir şey. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Pakistan'ın kuzeyinde federal yönetim alanı, Federally Administered Tribal Areas, aşiretler bölgesi olarak da geçiyor. Burası daha çok Peştunların yaşadığı özel bir bölge, otonom bir bölge. Ve bu bölgede hatırı sayılır derecede medreseler var. Ve bu medreseler devlet kontrolünde olamıyor. Radikallik de buradan çıkıyor zaten. Ve Taliban bu bölgede zaten doğdu, bu medreselerde doğdu. Şimdi eğer Pakistan Taliban'ı tolere etmezse, Taliban Afganistan'da olduğu gibi Pakistan'a yönelik de özellikle hudut hattına yakın bölgelerde eylemlere girişebilir. Yani Pakistan'ın bütünlüğünü ve iç güvenliğini tehdit edebilir. Bence Pakistan'ın asıl kaygısı bu. Yani Taliban'ı kontrol eden değil ama Taliban'dan kaygı duyan bir Pakistan var. Öte yandan Pakistan Taliban'ı ortaya çıktı biliyorsunuz ve Pakistanlara defalan saldırılar yaptı. Yani eğer şu an Pakistan bu süreci yönetemezse Afganistan'daki karışıklık ve aynı zamanda güçlü bir Taliban liderliği Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tehdit olabilir. Bu nedenle Pakistan'ın atacağı adımların çok iyi dizayn edilmiş, düşünülmüş olması gerekir. Pakistan'ın şu an Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı gerginlikler var. Hindistan'la arası özellikle Keşmir meselesi nedeniyle malum ve Çin'le daha çok stratejik ortaklık yapmış durumda ve Çin'in Afganistan'la stratejik ortaklığı Pakistan açısından olumlu bir gelişme. Ancak Pakistan'ın ben sadece Çin'e de değil ama tamamen kendi kapasitesine dayanarak bir Afganistan politikası geliştirmesi gerektiğini düşünenlerdi. Çünkü Çin açısından bir başka devlet stratejik ortak olarak tanımlansın tanımlanmamasın hiçbir zaman referans noktası olamaz. Çin'in anlayışı şudur. İngilizce söyleyeceğim önce. It doesn't matter if it's a white cat or black cat as far as it catches a mice. Beyaz kedi siyah kedi olmuş. Fark etmez. Yeter ki fare yakalasın. Bu Deng Xiaoping'in sözü. Yani Afganistan'da Taliban olması olmaması önemli değil. Yarın öbür gün Pakistan'da da bir başka oluşumun iktidarı ele geçirip geçirmemesi Çin açısından önemli değil. O zaman Pakistan Çin odaklı bir gelecek öngörüsünde bulunmaz. İran'a bakalım isterseniz. İran meselesi çok ilginç. İran tamamen Taliban karşıtıydı. Taliban iktidardayken. 2001 işte 2002 yılına kadar. Ancak daha sonra Sürkile'de olan haberlere baktığımızda bazı analizler İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yakın üstlenmesini engellemek için eylemler sipariş verdiği ifade edildi. Doğru mudur, değil midir? İspat edilemez bu. Ama eylemler oldu. Eylemler oldu yani. Bu bir vaka. İşte İran'ın şu andan itibaren politikası Taliban'la işbirliği, Taliban'a karşıt olma arasında şu an hala şekillenmiş değil. Nedeni de şu. Taliban Doha anlaşmasından sonra Amerikalarla anlaşınca bu bir kaygı nedeni oldu. Ve Suriye'de de kullanılan Fatemi Yuntugay'ı, bunlar Şii Hazaralardan müteşekkil, Afgan hükümetine teklif edildi. Bunları gönderelim, Taliban'a karşı savaşsın dendi. Ama Afgan hükümeti çökünce İran bir anda bu teklifle açıkta kaldı. Şimdi şu an seçenek bir, Hazaraları aynen Hizbullah'a yaptığı yardımlarla olduğu gibi emsal göstermek gerekirse örgütlemek, teçhiz etmek, Taliban'la savaştırmak, bu bir yöntem. Veya Afganistan'da eğer Taliban iktidarı net olarak kendisini tesis ederse Taliban'la görüşmek. Ben bu iki seçenekten ikisinin de İran tarafından uygulanacağını düşünenlerdim. Çünkü İranlıların dış politikası hani bir amblem yapıp resmedin derseniz sadece tilkiyi koyarım oraya. Çok kurnazdır, uyanıktır, işbirliği yapar ama bir taraftan da beşinci boyuta kadar inebilir. İran'ın o yüzden politikasını şu an tayin etmesi tahmin edilmemeli, öngörülmemeli ama her mümkün senaryoyu aynı anda uygulayabileceği düşünülmeli.
Peki hocam, Afganistan meselesiyle birlikte bir ciddi anlamda bir göç krizi de ortaya çıktı. ABD ve AB ülkeleri de kayda değer bir sorumluluk almadığı görülüyor bu krizin önünde. Siz bu göç krizinin dünya siyaseti ve uluslararası toplum üzerindeki etkilerini nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi günümüz eğilimlerine baktığınızda artık yumuşak tehditler devletlerin ana kaygısı. İşte orman yangını, depremdi, ne bileyim göç, bunlardan bir tanesi. Şimdi göç dediğiniz şey sadece insanların ülkelerini yürüyerek veya örtülü bir şekilde gizlenerek terk edip bir başka yere erişmesi değil. Mesela bizim ülke dahildir buna. Ülkeler hatta vatandaş olma seçeneğini de ön plana çıkararak yabancı ülke vatandaşlarına diyor ki gel benim ülkemden işte 250 bin dolarlık bir ev al, konut al, 5 senede suç işleme, ben sana 5 sene sonra vatandaşlık vereceğim. Amerikalı diyor ki 1 milyon dolar parayla gelirsen büyük eyaletlere, gelişmiş eyaletlere ben sana yeşil kart vereceğim. 3 yıl, 5 yıl sonra da neyse vatandaş yapacağım. Küçük eyaletlerde bu 500 bin dolar diyor. Yani böyle bir uygulama var. Şimdi bakınız, dolayısıyla göçü sadece savaşların, çatışmaların neticesi olarak düşünmek hata. Ama çatışmalar düzensiz göçü tetikliyor. Yani devletlerin idare edemeyeceği göç. Şöyle bir gerçek var. Afganistan olsun, Suriye olsun, Libya olsun, şu olsun, bu olsun. Eğer çatışma varsa siviller kaçar. Peki devletler 1959 yılında oturup böyle bir durumda ne yapılacağına yönelik bir anlaşma imzalamış mı? Evet. Yani uluslararası hukuk belirgin mi? Evet. O zaman bu göçü engellemek veya bir ülkede izole etmek yerine ya kuralları, hukuku uygulayacaksınız ya da oturup bu kuralları tekrar tartışacaksınız. Yeni yöntemler icat edeceksiniz. Gerçek şudur. Afganistan'ın sadece Taliban rejimi değil, yaşam koşulları, refah düzeyi, özgürlükler gibi büyük uzun bir liste var. Bunların yokluğu Afganların sadece şu an değil, çok uzun bir süreden bu yana göçünü tetikledi. Bugün Ankara Gölbaşı'na gittiğinizde orada bulunan Afganlar yeni gelmiş Afganlar değil. Hayvana'da bulunan Afganlar yeni Afganlar değil, eski Afganlar. Veya Avrupa'daki Afganlar yeni Afgan değil, eski Afganlar. Ama kitlesel göç söz konusu olduğunda bunu yönetme babında Avrupa'nın, Türkiye'nin, ne bileyim Kuzey Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın, Orta Asya ülkelerinin oturup şöyle bir tekrar konuşması lazım. Tek bir ülke kesinlikle böyle bir göçü hazmedemez. Bitti. Ve beklemek lazım. Artarak devam edecektir. Tek çözümü de nedir? Aslında iki çözümü var bence. Birincisi, göçü engelleme misyonu o ülkenin yönetimi tarafından öncelikle yürütülmelidir. Eğer bunu başaramıyorsa yaptırım sadece göçü engelleyemediği için yaptırım söz konusu olabilir. İkincisi, her ülke kendi içindeki yerel organize çeteleri öncelikle kontrol altına almalı. Bu insanlar hududu birilerinin yardımıyla, desteğiyle geçiyor.
Peki sizce Taliban mültecilerin Afgan topraklarını terk etmelerine izin verecek mi?
Yani ilk yaptıkları açıklama isteyen terk edebilir şeklindeydi. Hı hı. Daha sonra hiç kimseye baskı yapmayacağız deyip bu göçü engellemeye yönelik bazı adımlar attı. Hı hı. Söylemsel düzeyde. Ancak ben burada Taliban'ın sonraki dönemde tercih edeceği demografik kompozisyonun ne olacağı üzerine durmak gerekir. Onu düşünüyorum. Şimdi zaten multietnik bir ülke. Böyle bir ülkede belirgin bir etnisitenin ülkeden çıkarılması bence Taliban zihniyetinde olmaz. Ki Taliban etnisiteyi ve milliyetçiliği reddeden bir ideolojiye sahip. Ümmetçidir.
Taliban'ın kendisine gelmişken hocam, gerçek manada kapsayıcı, ılımlı bir koalisyon kurma imkanını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya şöyle, ben genellikle önce geçmişte olmuş benzer hareketlere bakar ve karşılaştırırım. En bariz eylem İran'dır. 79 devrimidir. 79 devrimi şu anki Taliban meselesinin aksine tüm ideolojik yelpazenin, farklı kanatların bir arada yapmış olduğu bir devrim. Ama 2 yıllık bir süreç içerisinde Hümeyni taraftarları karşıt kanatların varlığına, siyasi varlığına izin verdi. İkinci yılda ise çoğunu bunların ülkeden çıkardı ve hatta baskı altına aldı. Ve bir muhalefet oluştu. Taliban'ın geçiş dönemi içerisinde farklı siyasi görüşü olan hizipleri bir arada tutma gibi bir görüntüsü olabilir. Ancak de facto anlamda bu kanatlar ne kadar etkin olabilir soru işareti. Çünkü sahada silahı olan siyasi alanı regüle eder. Ve zaman içerisinde bastırır, marjinalize edebilir. Ancak uzun vadede ben Taliban'ın karşıt görüşlere pek izin vereceğini düşünmüyorum. Kaldı ki Quetta Şurası önemlidir. Taliban'ın karar mekanizmasıdır o. Dini liderleri vardır. Akunzade. İran'daki benzer bir sistemin sünni uygulaması aslında bu. Ve ayrıca bir siyasi liderliği var. Yani aslında Afgan devlet yönetiminde Batı standartlarında demokratik bir rejim şu an için söz konusu değil, görünmüyor.
Siyasal devamlılığı bu kadar zor koşullara bağlıyken Afgan halkın üzerinde bir karşılığı var mı peki? Bir desteği var mı?
Yani şimdi eğer gençler şu anki Afgan sokaklarındaki elinde silah olan Taliban mensubu gençler varsa karşılığı olduğu söylenebilir. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan işgali 2001. Doğru mu?
Evet.
Çok kısa sürede yaptı. Yani bu çocuklar ya doğmamıştı ya da birkaç yaşındaydı. Demek ki Taliban başarılı bir eleman devşirme yöntemi uygulamış ve kendini beslemiş. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Ama toplumun geneline ne kadar adapte edilebilir böyle bir genelleme?
Bunu, siz şeyi bekliyor musunuz? Taliban karşıtı bir hareketin halkı.
Söyleyeceğim. Üzerinden. Afgan halkı şu an yolsuzluktan bıkmış durumda. Ekonomik sıkıntılar ön planda. 20 milyar dolar gibi komik bir rakam bütün Afganistan'ın gayri safi milli hasılası. Ve bunun 2 milyar doları afyon ekiminden geliyor. Benim çalıştığım dönemde 32 milyondu nüfus. Şu an genellikle 40 milyon rakamı telaffuz ediliyor. Yanlış. Afganistan'da nüfus sayımını Afgan İstatistik Kurumu yapıyor. Genel nüfus sayımı, hani bizde evde kalırsın vesaire, öyle bir şey yok. Gidiyor, memur kapıyı çalıyor. Evde kaç kişi var diyor. Kapıyı açan kişi kadınların rakamını telaffuz etmiyor. Böyle bir anlayış var Afganistan'da. Dolayısıyla 40 milyon kişinin içerisinde çoğunlukla erkek var muhtemelen ve kadınların kaydı bile yok. Ben böyle bir ülkeden bahsediyorum. Peki, böyle bir ülke varsa Taliban Afgan halkı gözünde bir kredibiliteye sahip olabilir mi? Bir kere Afgan kadını gözünde olamaz. Afganistan'ın en hassas kitlesidir. Nüfusun eğer yaklaşık yarısı kadınsa, ki yarıdan fazla, çünkü savaşlardan mütevellit hep erkek kaybı olmuş. Afgan kadınlarının ben Taliban'a karşı olacağını düşünüyorum. Nitekim sosyal medyaya düşen gösterilere dikkat ederseniz Afgan kadınları önde. İkincisi, Afganistan'da eğitim görmüş kitle Taliban'a karşı. Ha, Taliban mensuplarından eğitim görmüş, üniversite mezunu çok insan var ama genel olarak karşı. Dolayısıyla Taliban'ın tüm Afgan halkı nezdinde bir kredisinin olacağını iddia etmek bence çok büyük bir hayalperestlik olur. Aidiyet duygusu etnisite olabilir ama Afgan olma üst kimliktir. Ve Taliban bunun içerisinde ara bir yere sahip olsa da büyük bir ihtimalle bu iş biraz sıkıntılı görünüyor.
Peki hocam, uluslararası toplumun Taliban'a bakışı değişir mi sizce zamanla?
Şimdi şöyle, uluslararası toplum dediğimiz şey şu an için devletler. Uluslararası toplumun içerisinde transnasyonel oluşumları, yani toplumları, hükümet dışı organizasyonları, uluslararası örgütleri dahil ederseniz onların çizgisi farklı olabilir. Tercih ettikleri ideolojiye bağlı olarak büyük bir ihtimalle ya Taliban yanında olur, ya karşıt olur veya hiç ilgilenmez. Ama devletler önemli. Ben burada realist bakış açısının önemli olduğunu düşünüyorum. Devletler çıkarlarıyla ancak motive olur. Taliban'ın varlığı eğer Afganistan'da o devletin çıkarında yükselme değil ama herhangi bir eksilme meydana getirmiyorsa devletlerin çok da umurunda olacağını düşünmüyorum. Afganistan gibi kendilerine göre, mesela işte Litvanya gündemde, Estonya gündemde, Norveç gündemde, uzakta bir köyde, ha Japonya'da bir köy, ha Afganistan, hiç umurunda olmayan bir kitle için Afganistan'da ne oluyor? Kendi menfaatlerine zarar vermiyorsa çok umurunda olacağını düşünmüyorum. Göçten dolayı kaygı duyabilirler. Onu engelleyecek tedbir alabilirler ama söylemin ötesinde eyleme geçecek herhangi bir davranışsal eğimin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum.
Zamanla da olsa siyasal bir aktör olarak kabul görür mü?
Zaten şu an kabul edilmeye başlandı yani. Bu 1-2-1-2 derken bir bakmışsınız yakın bir gelecekte işte 212 devlet var diye biliyorum. 192'ydi zannediyorum. 192 Birleşmiş Milletler üyesi devlet var. Hani gözlemci statüsünde olan devletler de var. Filistin gibi. Hani bunun 10 tanesi, 20 tanesini tanıması bence büyük bir olay yani.
Peki hocam, son sorumuz. Afganistan'la Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya şöyle, Afganistan Türkiye'de yeni düzeltiyorum tam tersi.
Türkiye Afganistan'da yeni bir devlet değil. 1920'lerde de vardı. Onun öncesinde de vardı. Mesela dinleyicilerimiz belki bilmiyordur. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı ordusu saflarında şehit düşmüş Afgan askerler var. Kurtuluş Savaşı başladığında Mustafa Kemal'in ordusuna katılıp İngilizlerle Yunanlarla savaşmış ve şehit düşmüş Afgan askerler var. Bir makale yazarken silahlı kuvvetlerin arşivine gittim, onların kayıtlarını buldum mesela. Şimdi dolayısıyla etkileşim önce halifelik üzerinden, daha sonra batıya karşı ortak mücadele üzerinden gelişmiş. 1921 anlaşması, ki öncesinde Amanullah'ın da bir mektubu var ama 21 anlaşmasından sonra Türkiye'ye ulaşmış. İlişkiler tesis edilmiş ve Türkiye oraya asker göndermiş, Türkiye oraya diplomatik misyon göndermiş, hocalar göndermiş, din adamları göndermiş, aynı zamanda öğretmenler ve üniversiteden akademisyenler göndermiş. Sakarya Harbi'nde göndermiş askerleri. Şimdi bu ilişki Türkiye'nin Afganistan'daki statüsünü bayağı bir şey yapıyor, yukarıya çıkarıyor. Kabil şehir merkezinde Türk şehitliği var. Sıtmadan veya bulaşıcı diğer hastalıklardan dolayı Afganistan'da ölen Türklerin gömüldüğü mezarlık var orada. Şimdi Türkiye Afganistan'da taraflar arasında ayrım yapmaksızın arabulucu, yatıştırıcı, uzlaştırıcı bir rol oynayabilir. Ama bunun için Taliban dahil tüm tarafların olur vermesi lazım. Sadece Kabil Havalimanı'nın korunması bir mesele değil. O aslında Taliban'ın da şu an ihtiyaç duyduğu bir ayrıntı. Ama Afganistan'a barış getirilmesi için Çin bir rol oynayamaz. Pakistan rol oynayamaz. Orta Asya Cumhuriyetleri rol oynayamaz. Rusya'yı kesinlikle Afganlar istemez. Amerika ve Avrupa zaten bütün kredisini bitirdi. O yüzden en mantıklı istikamet Türkiye'nin bölgede tarafları uzlaştırması ve bu süreci yönetecek bir eylem planının, bir programı yapılmasıdır.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Davetimizi kabul ettiğiniz için ve bu keyifli sohbet için.